Biz burada kalıcıyız. Kimi sonradan geldi, kimi o ülkede doğdu, orada büyüdü ve artık eşit yurttaşlar olmak istiyorlar ve diyorlar ki biz burada kalıcıyız. Değerli dinleyenler, her salı olduğu gibi bugün de 14 haberlerinin hemen ardından Biz Burada Kalıcıyız programına hoş geldiniz. Bizler mikrofon başındayız, stüdyo konuklarımızla beraber. Umarız siz radyo dostları da radyolarınızın başındasınızdır. Programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya birlikte hazırladı. Bugün teknik masada bizlere Cihan Aydoğan eşlik ediyor. Ve mikrofon başında her hafta olduğu gibi ben Gülnur Akalın. Sizlerle birlikte olacağız. +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Ayrıca +90 312 463 32 84 belge geçer numaramız ve programımıza ait bir blog adresimiz de var. bizburada.blogspot.com. Bugün neleri konuşacağız? Türkiye'deki Almanlar ve Almanya'daki Türkler, aralarındaki benzerlikler, farklılıklar, yaşadıkları sorunlar, Türkiye'deki Almanya kökenli ve Almanya'daki Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşlarının kültürler arası diyaloğa katkısı nedir ve karşılaştıkları temel sorunlar üzerine sohbetimizi geliştireceğiz. Her hafta olduğu gibi yine program danışmanımız Doktor Can Ünver bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ayrıca stüdyo konuklarımız var bugün. Konrad Adenauer Stiftung Türkiye temsilcisi Doktor Colin Dürkop bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ayrıca Türk-Alman Tandem Dayanışma ve Entegrasyon Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Nail Alkan hocam da bizlerle birlikte olacak. Siz de hoş geldiniz
yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk.
Efendim ilk olarak ben Sayın Colin Dürkop'a sözü bırakmak istiyorum. Türkiye'de yaşayan bir Alman olarak bir ülkede yabancı kavramı nedir? Siz bu ülkede kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yabancı olarak hissediyor musunuz? Öncelikle bunu sorarak başlayalım.
Çok teşekkür ederim. Evet, doğrusunu söylemek istiyorum. Aslında kendimi Türkiye'de hiç yabancı olarak görmüyorum. Tabii bunun bir hikayesi var. Türkiye'nin için benim için de yabancı değildir. Ben çocukluğumu ve gençliğimi bir parçasını Türkiye'de geçirdim, İstanbul'da. O da Alman Lisesi'ne gitmiştim. Hı hı. İstanbul Alman Lisesi mezunuyum. Niçin? Çünkü zamanında benim babam orada görevliydi İstanbul'da. Siemens'te çalışıyordu. Aynı zamanda dedem de zamanında Bağdat treni inşaatı sırasında kendisi de Türkiye'de bulunmuştu. O zamanlar benim babam çocuktu İstanbul'da. Onun için kendimi dediğim gibi hiç yabancı hissetmiyorum.
Çok güzel. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet. Peki Türk toplumuyla Alman toplumu arasında kendinizle bizim aramızda gördüğünüz benzerlikler ya da farklılıklar ya da yaşadığınız sorunlar nelerdi?
Tabii farklılıklar vardır. Çünkü Almanların, Türklerin değişik tarihleri vardır, gelenekleri vardır, örfleri vardır, adetleri vardır. Ama bence mesela Almanya'daki yaşayan Türklerin, Türk asıllı artık Alman vatandaşlar olmuş vatandaşlar Almanya'da hem Türk hem de Alman olarak yani çifte bir kimliği olarak iyice yaşayabiliyorlar. Zaten iki toplumun arasında bazı temel değerler de çok benziyor. Zaten aynıdır. İşte aile, güvenli, huzurlu bir ortamda yaşama isteği falan gibi çok sayıda hemfikirler iki toplumda. Ve bence gayet güzel bir şekilde hem Türkler Almanya'da hem de Türkiye'deki Almanlar böyle bu şekilde yaşayabiliyorlar. Bence en önemli olan şeyi dil bilgisidir. Hı hı. Yani beraber yaşamanın temel anahtarı dilin bilmesidir. Mesela ben Türkiye'de Türkçe bildiğim için gayet rahatça yaşayabiliyorum. Hiç sorun olmuyor, ortaya çıkmıyor. Bence de mesela uyum sağlamanın, entegrasyonunun ana şeyi, koşulu dil bilmektir.
Evet, dili bilince toplumla kaynaşmak da çok kolay oluyor.
Kolaylaştırıyor.
Evet, çok güzel. Peki Almanya'daki Türkler için biraz daha sohbeti geliştirirsek, Almanya'daki Türkleri nasıl görüyorsunuz? Yani siz sürekli gidip geliyorsunuz artık 2000'li yıllarda. Çok uzun bir göç hikayeleri var, hı-hı, onların da. Özellikle 90'lı yıllardan bu yana Türkiye'ye yoğun geri dönüş süreci neredeyse bitti. Bu bir şeylerin değiştiğinin, artık orada Türklerin kalıcı olarak yer ettiklerinin bir göstergesi olabilir mi sizce?
Bence Almanya'da yaşayan Türk asıllı artık Alman vatandaşları çoğunluğu Almanya'da kalmak istiyorlar, kalıcılar. Ve biz görüyoruz ki o kadar çok başarı öyküleri vardır ki bütün alanlarda, çeşitli alanlarda, siyasetten başlayıp medyaya, spordan, kültürden, eğitim, eğlence şeyine kadar vardır. Biz de zaten Sayın Can Ünver'le ve hocamız Nail Akan'da beraber geçen Aralık ayında güzel bir sempozyum Ankara'da yapmıştık. Orada da çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Yani Almanya'da o kadar güzel misaller vardır ki ve tabii ki bazıları Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Bazıları burada da başarılı oluyorlar. Bazıları da görüyorlar ki
Artık oraya aitler.
Türkiye'de de işler o kadar kolay değildir. Dönenler de gene oluyor. Yani öyle bir gelip gitme olayı vardır.
Belki şöyle diyebiliriz, iki tarafa da ait. Yani tek oraya değil de sonuçta hani hem Almanya'ya ait hem Türkiye'ye ait. Siz demin şeyi dediniz, artık hani Almanya'dan Türkiye'ye çok geri dönüşler yok. Aslında 2006'dan sonra biraz yoğunlaştı. İyi eğitim almış Türkler geri dönmeye başladı artık. Yani özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere onlar geri dönmeye başladı. Yani zamanında işte dedelerimiz, babalarımız Almanya'ya göç ederken şimdi de artık işte torunlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Onlar nasıl zamanında işte dedeler ve babalarımız orada iş aradığı dönemde, şimdi oradaki gençler de Türkiye'ye gelip Türkiye'de mesleki açıdan kendi şanslarını denemek istiyorlar.
Evet. Burada ben de bir ekleme yapayım. Tabii, şimdi Nail Hocam bu konuda çok ciddi ve önemli bir araştırma yaptı. Konrad Adenauer Vakfı'nın da desteğiyle yanılmıyorsam. Şimdi bu geri dönme lafı da pek aslında oturmuyor yani artık. Evet. Çünkü öyle müstesna ilişkilerimiz var ki Almanya ile bizim. Sınır ötesi yakınlıklar söz konusu. Dolayısıyla aynı anda iki tarafa ait olma, iki tarafa birden sadakat gösterme, iki tarafın kültürünü bir arada taşıma gibi farklı bir durumla karşı karşıyayız. Böyle olunca da şimdi mesela Türkiye'ye gelmiş, belki hayatının bir dönemini burada geçirmek isteyen iyi yetişmiş işte Türkler ya da Türkiye kökenliler bir zaman gelip bir müddet sonra şanslarını tekrar Almanya'da da arayabilirler. Yani geri de dönebilirler. Dolayısıyla bu o zaman geri dönme biraz daha uyuyor. Bir mobilite var, bir hareketlilik var iki ülke arasında. Bu da önemli bir şey. Bu aslında önemli bir fırsat. Kim için fırsat? Her iki ülke için de fırsat yani. Çok ciddi ve heyecanlı şeyler yaşıyoruz.
Zaten ben o araştırmamda şunu söylüyorum. Yani Almanya'dan Türkiye'ye gelen insanlar geri dönmüyor. Çünkü onlar çoğu Almanya'da doğmuş, Türkiye'de hiç yaşamadıkları için geri gelmiyorlar. İlk defa geliyorlar Türkiye'ye.
Hocam bir de çifte vatandaşlık da kolaylaştı şimdi onlar için. Yani her iki ülkede de yaşayabilirler.
Yani hocamın dediği gibi mobility çok önemli. Yani işte Türkiye ve Almanya arasında. Ben işte insanlarla o zaman konuştum, anket yapmıştım ve çoğu diyor işte Almanya'da iyi bir iş teklifi alırsam giderim. Tabii. Ya da işte Almanya değil, Belçika'da, ne bileyim Fransa'da teklif alırsam giderim. Yani sonuçta böyle Türkiye ve Almanya'da aslında ya da tek Türkiye arasında bağlı kalmak istemiyorlar. Yani her yere gidebiliriz diyorlar. Yeter
sadece
ki
maddiyat
şey.
Da değil. Tabii, özleyebilir tabii. De gidebilir. Tabii, yani tabii. Bir de o da var. Oradaki ortamı özleyebilir insan. Tabii ki. İnsan yani neticede.
Evet, haklısınız. Evet. Peki ben bir Nail Hocam bir noktaya değindiniz. Hani iyi eğitim almış özellikle kesim bu şekilde bir geri dönüş ya da geri dönüş demeyelim artık mobilite içerisindeler. Genel olarak gerçekten bu şekilde mi? Yani bizim Türkiye'deki insanların içinden de yani iyi eğitim almış kesim mi yurt dışını tercih ediyor acaba?
Ya şöyle şimdi zaten şu an itibarıyla hani, Türkiye'den Almanya'ya göç etmek çok kolay değil. Ya aile birleşimiyle olacak ya da
çok
işte
azaldı
yani. Çok azaldı zaten.
Ya iş için
ama onlar işte gidip geliyor zaten. Hı-hı. Ya da işte üçüncüsü ben öğrenciler mesela şu Erasmus Hı-hı. programları çerçevesinde birçok öğrenci ya da işte Kornata Hanımları burs veriyor hatta doktora bursu master bursu veriyor. Ancak hani eğitim çerçevesinde gidiyorlar ve işte iyi eğitim alarak Türkiye'ye geliyorlar. Yani açıkçası şu dönemde hani Almanya'ya göç etmek isteyen çok fazla insanlar hı-hı. en azından hani şey olarak da fazla yok. Yani ancak işte aile birleşimi olabilecek. Yok da işte turist olarak gidecek ya da işte iş yapacak. Ama hani diğer şey hani öyle kalmak için kimse gitmiyor zaten artık. Yani
evet.
Ve diyorum artık hani şunu görüyorlar. Türkiye'de bir Türkiye'deki ekonomi iyi durumda olduğu için birçok insan Avrupa'dan Almanya'dan Türkiye'ye geliyor ve İstanbul'da hocam da bilir 1000 kişi toplanıyor işte. Yine üçümüz bilir Stammtisch dedikleri tercümesinde bilmediğim bir kelime ama işte bir araya gelmek diyelim. Ayda bir aynı gün bir araya gelmek. İşte İstanbul'da bir oluşum var Türk-Alman oluşumu ve Almanya'dan gelenler geri gelenler değil mi? Gelenler işte ayda bir toplanıyorlar. İşte orada işte hem hasret gideriyorlar işte Almanca özlemini gideriyorlar ne bileyim işte.
İşte deneyimlerini anlatıyorlar.
Tabii işte ne gibi sorunlar yaşıyoruz Türkiye'de Almanya'da neler yaşadık nereden geliyorsun yani. Bir nevi bir adres, bir birleşme adresi oluyor. Mesela yeni gelenler de biliyor ki işte ayda bir kez burada toplanıyor ve orada toplanıyor, birleşiyorlar. Yani bunlar güzel şeyler. Çünkü Almanya'da yaşamış insanlar bir şekilde kendilerini bulmaya çalışıyor. Yani Ankara'da da biz bunu bir şekilde dernek olarak yaptık. Ayda bir toplantı yaptık. Yani Almanya'da bir dönem yaşamış olan, ne bileyim Almanya'yı sevmiş olan, Almanya bağlılığı olan insanları ayda bir topluyoruz. İşte gelelim bir araya toplanalım, konuşalım. Hani Almanca konuşalım. Çünkü bazıları özlüyor, Almanca konuşamıyoruz diyor. Bazıları diyor ki işte Alman kültür, ne bileyim bir film izleniyor, bir tiyatroya gidiliyor. Yani o yüzden o Almanya gelen, Türkiye'ye gelen insanları bir şekilde bir bağlayıcı noktalığı oluyor ve bağlıyor insanlar açıkçası.
Evet, bu dernek çalışmalarınızın üzerine kısa bir aradan sonra konuşmamızı devam ettireceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz sürüyor. Nail Alkan'la devam etmek istiyorum ben. Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği Genel Başkanı kendisi. Özellikle bu sivil toplum kuruluşlarının kültürler arası kaynaşma açısından önemini ve derneğinizin bu alandaki rolünü bizlere biraz açar mısınız?
Tabii ki. Ya şimdi bu derneği ben 2005 yılında arkadaşlarla kurduk yani 10 yıl önce. Niye böyle bir dernek kurma ihtiyacı hı hı. hissettik? Çünkü ben 24 sene Almanya'da yaşadım ve o dönemde işte bizim bir Türk-Alman öğrenci derneğimiz vardı. Orada işte hasbelkader başkanlık da yaptık ve hani sivil toplumu orada öğrendik. Ve Türkiye'ye geldim. Baktım ki Türkiye'de sivil toplum özellikle bizim alanda Almanya Türkiye alanında çok zayıf.
Evet.
Ondan sonra böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettim. Şimdi derneğin adı Tandem. Hani Türkiye'de Tandem bilmiyorum ne ifade ediyor ama Almanca'da biz Tandem'i başka anlamları da var da iki oturaklı bisiklet olarak kullanıyoruz. Yani bilmiyorum, Türkiye'de Ankara'da zaten bisiklet pek fazla yok. İki oturaklı ben hiç görmedim ama vardır da. Yani şu anlama geliyor Tandem. İşte Türk ve Alman kültürü arasında gidip gelen. Yani Türk müyüm, Alman mıyım? Yani o yüzden Tandem adını koydum bu derneğin. Ve işte 10 yıldır bu çalışmalarını sürdürüyoruz. Biz Tandem olarak kendimizi Türkiye ve Almanya arasında bir köprü olarak görüyoruz. Yani özellikle Almanya'dan Türkiye'ye gelen insanlara bir adres oluşturmaya çalışıyoruz. Hani dertleri, sorunları varsa, konuşmak istiyorlarsa bazen işte iş bulmaya çalışıyoruz. Hani kısa şeyle. Hani ve Almanya'dan, Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyenlere işte Almanya'yı anlatıyoruz. Hani ne gibi imkanlar Almanya'da var, ne gibi zorluklar var, ne gibi sorunlar var. Hani hazırlıklı gitsinler istiyoruz. Biz tabii Türkiye'de özellikle derneğimizle hem işte Alman Vakıf'la işte Konrad Adenauer Vakfı'yla ortaklaşa işbirliği içindeyiz ve Avrupa Birliği konusunda biz yoğun çalışıyoruz. Yani Avrupa Birliği'ni Türk insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugüne kadar 10 yıldır aşağı yukarı 80'e yakın üniversitede insanlara Avrupa Birliği'ni anlattık. Yani Türkiye AB üye olursa ne getirecek ne götürecek. Yani insanları bir nevi eğitmeye çalışıyoruz. İşte Avrupa Birliği konusunda, Almanya konusunda. Hani insanlar birbirini daha iyi anlasın. Çünkü dönem dönem Türkiye ve Almanya arasında yanlış algılar oluyor. Yanlış anlaşmalar oluyor. İşte yanlış imajlar oluyor. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Yani her şeyin böyle tek taraflı olmadığını. Hep ben şunu öğrendim Almanya'daki eğitim hayatımda. İki tane gözüm varsa bir tanesi Türkiye'den bakmak durumunda, bir tanesi de Almanya'dan bakmak durumunda. Tek taraflı bakmak doğru değil. Hani bize bunu öğrettiler açıkçası. Ben de burada açıkçası bu derneğimizde bunu uygulamaya çalışıyorum.
Evet. Gönüllü olarak çalışmak isteyenler ya da üye olmak isteyenler olursa dinleyicilerimizden ne şekilde size ulaşabiliyorlar derneğimize?
Mail atsınlar bize. Zaten internet sayfamız var. info@tandem. Mail atsınlar bize. Yani biz herkese açığız açıkçası. O yüzden Ankara'da yaşayan ya da Türkiye'de yaşayan ve bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlar varsa biz herkese açığız ve açıkçası ihtiyacımız da var. Çünkü sonuçta dernek çalışmaları biliyorsunuz çok kolay bir iş değil. Gönüllülük işidir.
Evet.
Yani o yüzden hani ne kadar aktif insan bulabilirsek o kadar biz mutlu oluruz açıkçası.
Evet. Buyursunlar, gelsinler.
Tabii ki
diyorsunuz.
Tabii ki her zaman, her zaman.
Evet, ben Sayın Colin Dürkop'a da dönmek istiyorum. Sizin vakfınızla ilgili de dinleyicilerimizi biraz bilgilendirebilir miyiz?
Tabii ki kuruluş efendim. Bizim vakfımız Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Zamanında rahmetli Turgut Özal Başbakanlığı zamanında o zamanki Alman şansölyesi Helmut Kohl'a mektup yazmış ve demiş ki biz artık son darbeden sonra Türkiye'de artık toplumumuzu liberalleştirmek istiyoruz, ekonomimizi dışarıya açma istiyoruz. Lütfen geliniz Ankara'da bir büro açınız. Hı hı. Müşterek çalışmalarımıza başlayalım. Öyle geldik Türkiye'ye. Zamanında Türkiye'de fazla sivil toplum kuruluşları yoktu. Hı hı. Aynı zamanda KOBİ kavramı da yoktu. Yani küçük ve orta ölçekli işletmeler yoktu. Zamanında ANAP'la çok iyi ilişkilerde bulunmuştu. Evet. Ve o zaman ilk defa Türkiye Demokrasi Vakfı kurulmuştu. Konrad Adenauer Stiftung Derneği ve ANAP'la beraber. Aynı yılda TOSYÖF yani Türkiye'deki KOBİ'lere bakan ve onlarla ilgilenen ve destek veren bir kuruluş kurulmuştu. Yani öyle başlamıştık Türkiye'deki faaliyetlerimize. Sonradan medya alanı ortaya girdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile beraber bilhassa yerel medya eğitimlerine başlamıştık. Bugüne kadar devam ediyor bu çalışmalar. Ondan sonra çeşitli başka konularda ilave edildi. Mesela artık 8 yıldan beri her yıl bir Türk-Alman güvenlik politikası diyalog programı yürütüyoruz. Ankara'da oraya da generaller, emekli generaller, siyasetçiler, diplomatlar, uzmanlar geliyor ve tartışıyor.
Evet.
Böylece bizim portfolyomuz da Türkiye'de yavaş yavaş gelişmeye başlamıştı.
Çok güzel. Peki başka Almanya kökenli bu şekilde dernekler ya da vakıflar var mı?
Evet. Adenauer Stiftung'dan başka 3 Alman siyasi vakıflar var ki onlar öbür Alman parlamentodaki bulunan siyasi partilere yakın olan derneklerdir. Onun dışı DAAD var. Nasıl Türkçesini şu anda bir çıkartabilirim. Yani akademik
değişim programı.
Değişim programı, değişim programı evet. Yürüten bir dernek. Ondan sonra kültürel alanında Goethe Enstitüsü var. Yani bir sürü başka dernekler de çalışmalarında devam ediyor Türkiye'de.
Evet, çok güzel. Peki yani vakıf olarak Türkiye'deki çalışmalarınızı yürütürken karşılaştığınız bazı sorunlar oluyor mu? Temel sorunlar nedir? Yani buradan dinleyicilerimizi biraz daha bilgilendirmek istersek.
Bazen zaman zaman sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Hı hı.
Bu tabii siyasi konjonktüre bağlı olan şeylerdir. Bazen komplo teoriler nasıl denir?
Komplo teorileriyle ilgilen
şeyler vardır. Ama benim kanaatimce yani Türkiye Alman siyasi vakıflarının rolünü çok iyi biliyorlar. Biz Almanya'daki siyasi partilerin buradaki temsilcileri rolünü de görüyoruz. Onun için yani Türk-Alman diyalog için çok önemli vazifeleri de görüyoruz.
Evet. Can Hocam var mı eklemek istediğiniz
burada
için?
Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu şimdi bir de yani bugüne kadar aslında pek karşılıklılık olmayan bir alandır. Yani Alman vakıfları Türkiye'de son derece önemli çalışmalar yapıyorlar. Ve hükümetlerimizle de mutlaka işbirliği içindeler. Ondan sonra yani Türkiye'de işte tabii günlük siyasetin dışındalar yani. O belirlenen amaçları çerçevesinde çalışıyorlar. Bunun karşılığında mesela dinleyicilerimiz sorabilirler. Türkiye'den Almanya'ya gitmiş vakıf var mı? Böyle çalışan bir Türk vakfı var mı? Bir tane var. Bir tane var benim bildiğim. Yani diğer belki bir iki tane daha var ama. O da yakın işbirliği içinde olduğumuz Konrad Adenauer Vakfı ile buradaki çalışmalarımızda olan Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'nın Almanya'da da Köln'de bir temsilciliği var. O da Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Derneği adı altında. TOVAK EFA adı altında. O da orada işte mesela Türk vatandaşlarımızın orada yetişen gençlerimizin son çalışmalarından bir tanesi. İşte Alman toplumunda işte en azından siyasi kültürlerinin gelişmesi ve o suretle de toplumda daha farklı konumlara ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri yürütüyor. O da enteresan bir şeydir. Onun ötesinde yine Konrad Adenauer Vakfı ile ortaklaşa ilkini geçen yıl yaptık. Bir programımız var. Bir deneme mahiyetindeydi ama son derece başarılı oldu. Konrad Adenauer Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. TOVAK Vakfı'nın. Uluslararası İMECE programımız var. Almanya'dan ve Türkiye'den Türk üniversite öğrencileri bir araya geldiler ve Muğla'nın Turgut Köyü'nde bir okulu onardılar birlikte. İMECE usulüyle, köylülerle birlikte, öğrencilerle, öğretmenlerle birlikte. Aynı zamanda da işte TOVAK'ın Turunç'taki merkezinde işte 10 gün kadar kaldılar ve orada bir takım eğitim programları da şey ettik. Onu tekrarlayacağız bu yıl. Biraz daha heyecanlandık çünkü başarılı olduğunu da gördük. Dolayısıyla iki toplumun birbirine özellikle gençler seviyesinde yakınlaşmasını sağlama gibi bir işlevi de üstlenmiş olduk. Yani bunun çok gerekli olduğuna inanıyoruz. Yani toplumların birbirlerini daha iyi anlamaları, birbirlerinin kültürlerini, birbirleri hakkındaki bilgileri tazelemeleri, birbirlerinin kültürlerini öğrenmekten geçiyor. Aksi halde herkes birbirini farklı tanıyor, farklı imajlarla düşünmeye başlıyor falan. Bu yanlış.
Kulaktan dolma
bir şeyler. İşte başlangıçta da söyledim. Yani Türkiye ile Almanya arasında müstesna bir ilişki var. Sadece devletler arası ilişki olarak düşünmemek lazım. Bugüne kadar aslında pek de önemsenmemiş müthiş bir sınır ötesi alışveriş var. Yani alışverişten kasıt ticari alışveriş değil.
Tabii ki.
Mesela evlilikler var. Karışık evlilikler var. Doğan çocuklar var. Binlerce öğrenci var okuyan. Şimdi Türkiye'de Almanya'dan öğrenciler gelmeye başladı. Sadece Türk kökenliler değil. Değil mi hocam?
Tabii, bilmiyorum. Tabii, yani. Tabii,
bunlar çok önemli şeyler ve dolayısıyla yapılacak çok işlerimizin, çok işbirliklerimizin olabileceği kanaatindeyim ben yani. Değil mi
Sayın? Bu anlamda da bu şekildeki derneklere büyük bir görev düşüyor.
Tabii tabii.
Düşüyor.
Tabii yani organize olarak yapılabilecek şeyler. Bu kendiliğinden olmuyor tabii.
Evet. Can Hocam siz de, Nail Hocam siz de hani uzun yıllar Almanya'da kaldığınızı biliyoruz. Siz bu orada kaldığınız dönemde böyle bir derneğe ihtiyaç duydunuz mu? Ya da katıldığınız, gittiğiniz aktiviteler, faaliyetler oldu mu? Bir de onları öğrenebilir miyiz?
Tabii ki sonuçta şimdi Almanya'da yaşayınca da insan Türkiye'ye bağlantı kurmak istiyor. Ve biz işte üniversitede okuduğumuz dönemde işte bir Türk-Alman öğrenci derneğimiz vardı. Ama çok açık konuşayım, daha çok Türk vardı. Almanlar işte 3-5 tane alibi Alman vardı, göstermelik Alman vardı ama daha çok Türk vardı. Ve işte orada ne yapardık? Biz burada ne yapıyoruz mesela Türkiye'de? İşte Almanya'yı tartışıyoruz, işte özlemlerimizi dille ifade ediyoruz. Orada da tam tersini yapıyorduk. İşte Türkiye'yi tartışıyorduk, işte Türkiye'yi kurtarıyorduk hep. Yani üniversite kantininde Türkiye'yi kurtarıyorduk nasıl oluyorsa. Diyordum hani sıkıysa gelin Türkiye'de Türkiye'yi kurtaralım, hani bu masada olmaz. Ve tabii Türkiye özlemimizi bir şekilde gideriyorduk işte... Ve o zamanlarda işte bir sivil toplum inisiyatifin önemli olduğunu ben fark ettim. Ya bir de şunu çok açık konuşayım. Ben şimdi örneğin üniversitede hocalık yapıyorum. Hani öğrencinin bana soruyor, hocam nasıl başladı bu? Diyorum ki işte ben zamanında üniversitede bir dernekte başkanlık yaptığım için orada örneğin işte kitle önünde konuşmayı öğrendim diyorum. Yani bunlar böyle çok basit şeyler gibi gelmesin cidden. Hani orada çok şey öğreniyorsunuz. Ha, o anda tabii öğrendiğinizi fark etmiyorsunuz belki ama işte bir kitle önünde konuşmak, ne bileyim işte bir organize etmek, liderlik yapabilmek. Yani bunları hepsini o derneklerde öğreniyorsunuz. Yani bu sivil toplumu da böyle işte ne bileyim işte iki kişi bir araya gelmiş işte bir şey yapıyor, öyle değil. Yani bence çok önemli amaçları da olan bu sivil toplumlar. O yüzden işte böyle bir amacı güttüğümüz için 2005 yılında da TANDEM derneğimizi kurmuş bulunmaktayız.
Evet, bu ihtiyaca binaen.
Aynen öyle, aynen öyle.
Çok güzel.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Değerli dinleyenler, biz burada kalıcıyız programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Mustafa Doğanay telefon hattımızda. Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri hatırlayacaktır. Daha önceki programlarımızda da kendisiyle birlikte olmuştuk. Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum Gülnur Hanım.
Biz programımızı bugün takip edebildiniz mi bilmiyorum ama Sayın Doçent Doktor Nail Alkan ve Sayın Doktor Colin Dürkop stüdyo konuğumuz. Ayrıca Can Hocam da burada. Biz özellikle Almanya'daki Türkler ve Türkiye'deki Almanlar üzerinden dernekleşmeyi, şu anda mevcut olan derneklerin faaliyetleri üzerinden onların kültürler arası diyaloğa katkısını konuşuyoruz. Şimdi benim Sayın Colin Dürkop'a programın başında sorduğum bir soru vardı. Türkiye'de kendinizi yabancı hissettiniz mi diye. Aynı soruyu Almanya'daki bir Türk olarak size yöneltmek istiyorum.
Gülnur Hanım, öncelikle konuklarınızı selamlıyorum. Tek tek Can Bey'i, Nail Bey'i ve Colin Bey'i. Evet, ilk başlarda mutlaka. Yani her göçün bir hikayesi vardır doğal olarak. Eğer insanlar yerleşik olduğu ve alışık olduğu yerlerden başka yerlere gittikleri zaman mutlaka bir yabancılık çekerler. Bir alışma süreçleri söz konusudur. Ben de çektim doğal olarak. 35 yıl önce geldim Almanya'ya ve sudan çıkmış balık gibi hissettim kendimi ve geldiğim günün hemen ertesi günü mutlaka dil öğrenmem gerektiğini hissettim ve o öyle başladı göç süreci diyebiliriz. Ancak tabii artık biz burada bu devreleri çoktan geçtik. Artık kendimizi bu toplumun bir parçası sayıyoruz. Bu toplumun bir parçası saydığımız için de, saymamız gerektiğini hissettiğimiz için de bu toplumun sorunlarıyla ilgili her türlü şeyle ilgilenmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Politika yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Buradaki Türkiyelilerin sorunlarından tutun, bu toplumun, yerleşik toplumun sorunlarında müdahil olma ve etkili olma noktasına kadar kendimizi bu toplumun bir parçası sayıyoruz. Ama doğal olarak tabii belki de bir insanlık ihtiyacıdır. Psikolojik olarak insanlar başka yerlere gittikleri zaman kendilerini daha mutlu hissedebilmeleri için özlemlerini, sevinçlerini ya da dertlerini paylaşabileceği ortak kaygıları ve ortak sevinçleri olan çevrelerine bir araya gelmek ister. Bu da göçün doğal bir sonucu diye düşünüyorum. Bu dünyanın her tarafında öyledir sanıyorum. Yani isterseniz Latin Amerika'ya gidin, isterseniz Avrupa'ya, Asya'ya, orada kendinizle birlikte ortak kaygıları, sevinçleri paylaşacak çevreler ararsınız. Yani bir insanlık ihtiyacı diyeyim.
Evet, sivil toplum kuruluşlarının şu anda Almanya'daki durumu, rolü nedir? Biraz daha açabilir miyiz acaba?
Ya benim tabii yani Türkiye'de çok fazla alışık olmadığımız bir durum. Öncelikle Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının önemi ve etki alanları oldukça yaygın. Sivil toplum kuruluşlarının çok farklı görevleri olabilir. Bunlardan birisi aynı kültürden gelen, aynı dertleri ve aynı sorunları yaşayan insanların sorunlarının çözümü bağlamında bir hareketlilik gösterirler. Ancak diğer tarafta ister istemez farklı kültürlerden geldiğiniz için, sosyalizasyonunuzu başka bir ülkeden geldiğiniz için, geçirdiğiniz için birlikte getirmiş olduğunuz bir takım değerler var. O değerleri teraziye koyuyorsunuz, tartıyorsunuz. Hangileri iyidir, hangileri kötüdür? Yani iyi kötü benzetmesi belki bu anlamda çok doğru değil belki ama yaşamış olduğunuz ülkede yeni alışkanlıklar kazanıyorsunuz doğal olarak. İşiniz itibariyle, özel ilişkileriniz itibariyle. Ve yeni dostlar ediniyorsunuz, yeni sosyal çevrelerle tanışıyorsunuz. Ve bu insana doğal olarak sorunlara bakarken farklı pencerelerden bakma alışkanlığını beraberinde getiriyor. Ve kıyaslama yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani örneğin diyelim ki göç konusunda Türkiye'de olup bitenlerle Almanya'da olup bitenleri doğal olarak kıyaslıyorsunuz. Ve kendiniz için doğruları, yanlışları ortaya koyuyorsunuz. Ne tür bir politika yapmanız gerektiğinizi de buna göre belirliyorsunuz diye düşünüyorum.
Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Can Hocam?
Vallahi tabii şimdi ben Almanya'da uzun yıllar şey ettim. Ben de Nail Hocam gibi 1970'lerde öğrenciyken Münih'te ta 1928'de eski başbakanlarımızdan Sadi Irmak tarafından kurulmuş Münih Türk Öğrenci Derneği'nin üyesiydim. En eski derneklerden bir tanesidir. Ama benim tabii dernek hayatım sonra memur olunca orada bitti. Yani daha fazla bir dernekçiliğim olmadı. Ama tabii biz Türk derneklerinin yani görevim esnasında çalışma ateşeliklerim sırasında çeşitli yerlerde derneklerimizin hizmetkarı olduk. Yani onların toplantılarına gittik. Onları aydınlatmaya çalıştık. Yardımcı olmaya çalıştık. Beni hep böyle şaşırtan bir şey olmuştur. Yani Türkiye'de aslında belki özellikle kırsal bölgeden gelen Türklerin gelir gelmez Almanya'da çünkü dernekçilik bir kültürdür. Yani bir dernekçilik kültürü ve çok köklü bir kültürdür. Hatta böyle laflar vardır. Üç Alman bir araya gelince bir dernek kurar falan diye. Şimdi gelip orada hakikaten böyle bir sürü dernek kurup ondan sonra haklarını aramaları, dayanışmaya girmeleri, birbirleriyle böyle müthiş bir etkileşime, iletişime girmeleri beni çok şaşırtmış ve hayran bırakmıştır. Aslında bizim vatandaşlarımızda da böyle bir demokrasi kültürünün varlığını gösteriyor. Yani çünkü dernekçilik demek demokrat olmak demek. Başka türlü olmaz. Çok başarılı işler de yapılmıştır ve bugün eğer Almanya'da Türk dernekleri olmasaydı, böyle örgütlü bir toplum olmasaydı pek çok bakımdan şimdiki bulunan yerde olunmazdı. Yani daha işte hafta sonu Hamburg'da seçim oldu. Şimdi o derneklerden yetişen özellikle sonraki kuşak gençleri bakıyoruz siyasi partilerde gayet başarılı işler yapıyorlar. Hamburg seçimlerinden ben kaç kişi kazandı bilmiyorum ama yani Türklerin arasında. Ama birçok var galiba. Yani 5-6 kişi galiba var tahminen. Tam olarak bilmiyorum. Mustafa Bey kaç
Can
kişi?
Can Bey, evet. Bir şey eklememi, evet. Eklememi müsaade ederseniz. Artık Almanya'daki sivil toplum kuruluşları bildiğimiz klasik dernekleşmenin ötesindeler bugün.
Doğrudur.
Yani bu toplumun artık yerleşik toplumun kalıcı kurumları olma noktasındalar. Hı-hı. Ağırlıklı olarak hak arama kurumları da olmuşlar diyebilirim. Yani örneğin ben son dönemlerde tabii bunu tüm dernekler için söylemek mümkün olmayabilir ama büyük federasyonlar ya da konfederasyonlar biçiminde örgütlenmiş dernekler artık buradaki burada yaşayan göçmen topluluklarından gelen insanların hukuki hak arama süreçlerini takip eden ve bu anlamda da politika yapan kurumlar haline geldiler. Ha, bunun yanında ama şey de var, işte insanların bir araya gelerek işte en doğal ihtiyaçlarını giderdikleri, türkü dinledikleri örneğin, birbirleriyle sohbet ettikleri ya da farklı kültürlerden insanların daha iyi kaynaşması için bir takım etkinlikler yaptığı dernekler de var. Ama derneklerimiz artık kurumsal hale gelmeye başlamıştır. Evet. Projeler yapıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi örneğin Hamburg'daki derneğimizin başkanı bugün Hamburg Eyalet Parlamentosu'na seçilmiştir. Yani çok çok farklı alanlarda faaliyet gösteren, çok farklı işlevler üstlenen kurumlar haline gelmiştir. Tabii bunun şeye de etkisi olacağını düşünüyorum. Örneğin ben işte Türkiye'ye yerleşecek olsam yarın herhalde Nail Bey'in derneğine mutlaka üye olurum diye düşünüyorum.
Beklerim,
orada
beklerim.
Etkinlik göstermeye başlarım. Yani bunu şunun için söylüyorum. İnsan nereye giderse gitsin, hangi ülkeye giderse gitsin, birlikte bir takım şeyleri paylaşabilecek çevreler, sosyal çevreler de arayacaktır. Bu çok doğal. Aynı zamanda biraz önce kısaca söylemiştim, onu tekrar etmek istiyorum izninizle. İnsana farklı bakışlar sunmuş olması. Çünkü farklı ülkelerde farklı deneyimleriniz varsa, bu süreçleri yaşamış ve kendiniz için bir takım sonuçlar çıkarmışsanız, dersler çıkarmışsanız, bu farklı bakışları en azından muhafaza etme durumu söz konusu. Ve burada farklı kültürlerden gelen insanlara ön yargının ötesinde belki eleştirel ama aynı zamanda da evrensel boyutta işin doğrusunun ne olması gerektiği konusunda bir fikir edinmiş oluyorsunuz ve bu yönde faaliyet gösteriyorsunuz. Örneğin son dönemlerde Türkiye'deki göçlerle ilgili yapılan tartışmalara baktığımız zaman, deyim yerindeyse ben buradan şunu söylüyorum. Bu tartışmaların yapılış biçimi bile rahatsız ediyor beni. Örneğin herhalde diyorum bu şeyler burada konuşulsa, bu ülkede konuşulsa kıyametleri koparmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Suriyelilerle ilgili olan şeyi mi düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz?
Anlamadım.
Suriyelilerle ilgili olan tartışmaları mı kastettiniz?
Ya evet, özellikle Suriyelilerle ilgili olan tartışmaları. Yani nasıl söyleyeyim? Ya göç kendi başına, göç olgusu insanların farklı gittikleri yerde tutunmalarını beraberinde getiriyor. Evet. Aynı tartışmalar 1970'li yıllarda burada da söz konusuydu. Örneğin pekala birileri kalkıp işte bu yabancılar yüzünden, bu Türkler yüzünden biz işimizi kaybediyoruz. İşte bunlar iş yeri açıyor. Bu, maalesef bu tartışmalar bugün Türkiye'de oluyor. Ve çok da sağlıklı gitmediğini düşünüyorum ben. Buna müdahil olmak gerekir. En azından Türkiye'de işte akademik çevreler, bilim çevreleri, sendika çevreleri, yani bu insanların bir şekilde kaderini paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz Almanya'da bu minval üzere gelişen olumsuz bir takım şeylerin toplumsal barışı zedeleyeceğini düşünüyoruz ve insanları birbirine karşı ön yargılarını fazlalaştıracağını düşünüyoruz ve ona karşı mücadele ediyoruz. Aynı şeyin Türkiye'de de olması gerektiğini düşünüyorum.
Doğrudur ve şimdi bununla ilgili bir bilgi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir entegrasyon dairesi kurmuş. Türkiye'deki göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili. Bu tabii bizde çok yeni bir şey. Yani Türkiye için yepyeni bir şey bu. Evet. Ama umarız işte arzu edilmeyecek şekilde, edilmediği şekilde gelişmez.
Evet. Mustafa Bey, son olarak ekleyeceğiniz, ayrıca yani Almanya'daki Türk toplumu olarak hem Alman toplumundan hem oradaki Türk derneklerinden son olarak beklentileriniz nedir? Ekleyeceğiniz son bir şeyler var mı?
Sadece Alman toplumundan değil, yani toplumun tüm kesimlerinden, politikacısıyla, sivilde, toplum kuruluşuyla beklediğim ya da beklememiz, yapmamız gereken tek şey birlikte konuşulabilmemiz. Birlikte konuşup birlikte tartışabilmenin kültürünü yaratabilmek ve farklılıkların bir zenginlik olduğunu anlatabilmek. Yani artık bu çağda biraz önce bahsedildi konuşmalarda, mobilitenin bu oranda yüksek olduğu, dünyanın sınırlarının küçüldüğü, artık bir yerden başka bir yere gitmenin, bir ülkede oturup pekala bir başka bir ülkede de aynı zamanda çalışılabilmenin var olduğu koşullarda, yani tırnak içerisinde amiyane deyimle global dünyada farklılıkların zenginlik olduğunu kavramak gerekiyor. Öncelikle bu. Artık zaten biliyorsunuz, yani farklı kültür, kültür kavramı öncelikle kültür ideologlarının kendilerini başkalarından ayırması için icat etmiş olduğu bir şeydir. Yani farklılıklarımız yanında o kadar çok benzerliklerimiz var ki, farklı farklı toplumlardan gelmemize rağmen, farklı sosyalizasyonlara sahip olmamıza rağmen pekala bir arada konuşarak, sorunlarımıza çözüm arayarak ve karşımızdakinin varlığını kabul edip o temelde politika yaparak bir arada yaşamak mümkün. Bu Türkiye'de de mümkün, Almanya'da da mümkün ve dünyanın başka yerlerinde de mümkün. Bunun bilincine varmak zorundayız diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yine bekleriz Mustafa Bey sizi yayınımıza.
Ben de size teşekkür ediyorum Güldür Hanım. Ayrıca konuklarınıza da tekrar selamlar.
Çok selam, sağ olun, bizden teşekkür ederiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com.
Değerli dinleyenler, Biz Burada Kalıcıyız'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyo konuklarımızla sohbetimizi sürdüreceğiz. Mustafa Bey program konuğumuzdu. Kendisiyle Almanya'daki Türk toplumunu konuştuk ama ben tekrar Türkiye'deki Almanlara sözü getirmek istiyorum. Ve sözü Sayın Doçent Doktor Nail Alkan'a bırakacağım.
Evet. Tabii şimdi bugünkü programımız işte dedik yani Almanya'daki Türkler ama Türkiye'deki Almanları da biraz konuşmak lazım. Çünkü Türkiye'de hatırı sayılır bir Alman kitlesi var. Şimdi bunlar bir tarafta orijin Almanlar, işte yani Almanya'da doğmuş Alman vatandaşı olarak, bir de diğer taraftan da işte Türk asıllı Almanlar, yani aslında Türk vatandaşı olan, sonra işte Türk vatandaşından vazgeçen Alman vatandaşını alan, yani büyük bir sayı var açıkçası. Bu sayı tam olarak bugün belli değil ama ben işte birkaç sene önce bir proje yapmıştım, Alman elçiliği bir 50 bin Alman'dan bahsediyor. Tabii bu 50 bin Alman'ın büyük bir kısmı bugün Antalya'da yaşıyor, Alanya'da yaşıyor. Ben hep diyorum ki işte Alanya'ya bir M eklesek Alanya oluyor, Almanya. Yani o yüzden Alanya bence küçük bir Almanya. Nasıl Berlin küçük Türkiye ise bence Alanya da küçük Almanya'dır. Ve Alanya'ya baktığımızda ya da genel olarak baktığımızda, hani Ankara'da da birçok Alman vatandaşı yaşıyor. Hani şunu görüyoruz, hani nasıl Türkler Almanya'ya gidince işte Türkiye ile ilgili unsurlar arıyorsa, dernekleşmeler arıyorsa, buradaki Almanlar da aynı şekilde hani bir Alman olgusunu arıyorlar. İşte örneğin Goethe Enstitüsü var, oraya işte kitap okuyorlar, işte gazete okuyorlar, işte Alman kültürünü devam ettirmeye çalışıyorlar. İşte mesela Alman okulu, burada elçinin okulu var, Christmas pazarı her sene yapar ve oraya işte bütün Almanlar oradadır genelde. Yani Almanlar da bir şekilde kendi kültürünü burada yaşatmaya çalışıyor. Kendi kültürünü burada korumaya çalışıyor. İşte Goethe'de Alman hocalar var. Almanca eğitim veren hocalar var. Onlar örneğin işte halen işte çoğu zaten Türklerle evli. İşte 20-30-40 yıldır belki Türkiye'de yaşıyor ama halen o Alman kültürünü korumaya çalışıyor. Bu güzel bir şey tabii ki. Yani şunu gösteriyorlar. Onlar entegre oluyor. Asimile olmuyorlar. Alanya'daki Almanlara baktığımızda hani benim çok hoşuma gitti. İşte Alanya'ya ben yıllar önce gitmiştim. Yine Konrad Adenauer Vakfı'yla bir toplantı yapmıştık orada. İşte Türkiye'deki Almanlarla ilgili, işte papazları var, ne bileyim hastaneleri var, işte ne bileyim fırınları var, Alman ekmeği, Alman pastası üretilen, işte Alman gazetesi var. Yani cidden Alanya'da küçük bir Almanya yaratmışlar ve hani çok da mutlular orada yaşamaktan. Bir Alman mezarlığı da var, onu da fark etmiştim. Yani bir Alman mezarlığı da var Alanya'da.
Belediyede Yabancılar Meclisi var.
Ve belediyede çok doğru. Yani Türkiye'nin tek Yabancılar Meclisi Alanya'da var. Başka hiçbir belediyede yok. Tek Alanya'da var. Ve hani çok da mutlular. Ve hani şey diyorlar, bizim yeni Alanyalılar. Hani yabancı da demiyorlar. İşte bizim yeni Alanyalılar diyorlar Almanlar için ya da Ruslar için. Ama hani, ve bu bence güzel bir şey. Ve hani şunu tabii tartışmak lazım. Oradaki Almanların ne gibi sorunları var? İşte ne bileyim ne gibi... sayı çok yüksek değil. O yüzden entegre olmaları belki daha kolay. Ama işte dil sorunu var. Bayadir Kop söylemişti. Dil çok önemli. Yani sonuçta bir ülkede yaşıyorsan o dile hakim değilsen tabii o zaman entegre olamıyorsun. O zaman işte sürekli Alanya'da Almanları aramak zorundasın. Ama hani Türkçe biliyorsan hani Türklerle de kaynaşabilirsin. Yani artık hani bunu da tartışmak lazım. Hani demin Can Bey şeyden bahsetti. Entegrasyon neyinden?
Dairesinden
bahsetti. Hani o herhalde daha çok buradaki Suriyeliler için gibi gözüküyor i̇şte ama genel. İşte ama işte tabii genel mesela öyle. Almanlar 30-40 yıldır burada var. Böyle bir daire kurulmamıştı. Yani bence artık hani şeyi de düşünmemiz lazım. Bir, Türkiye'deki Almanları nasıl Türk toplumuna entegre edeceğiz? Bir şey daha düşünmemiz lazım. Benim demin bahsettiğim üzere hani o dönenler ya da gelenler, işte iyi eğitim almış Türk ya da Türk asıllı Almanlar, bunları Türk toplumuna nasıl entegre edeceğiz? Bunu da düşünmemiz lazım. Çünkü sonuçta onlar 30-40 yıldır Almanya'da yaşamışlar. Türkiye'yi bilmiyorlar. Bazen Türk dilini de bilmiyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Yani onları da bir şekilde entegre etmemiz lazım. Yani Türkiye'de artık hani bu entegrasyon kavramını daha net tartışması lazım. Değil mi Can Bey?
Evet. Tabii de bu gelen Almanlar, Alanya'ya gelen Almanlar, bunlara işte yeni isimler konuyor. Gün batımı göçmenleri falan deniyor. İki manaya giriyor. Bir yaşlılar çoğu. Maalesef işte yani.
Bir de romantik herhalde
bir gün batımı, bir de, değil mi? Batı gün batımıdır ya hani. Batıdan geldikleri için yani emekliliklerini geçirmeye burada işte yaşamaya geliyorlar, sıcak yer falan.
Evet.
Onun ötesinde Türkiye'de bilmiyorum Colin Bey, yanlışım varsa lütfen düzeltin. 7000'in üzerinde Alman sermayeli şirket
evet,
var.
Evet.
Buralarda yakın çalışanlar var, yönetici pozisyonda olanlar. Ankara'da 1500 kişi falandan söz ediliyor, evet. Sadece Ankara'da. İstanbul çok kalabalık deniyor. Yani sayılar konusunda daima sorunumuz var. Bunu da pek çözebilecek durumda değiliz şu aşamada zannediğim evet. kadarıyla. Ben 70 bin falan civarında tahmin ediyorum. Yani bu önemli bir rakam. Tabii artmasını da arzu ederiz. Niçin? Yani Bir de dediğim gibi böyle bir farklı müstesna ilişkimiz var. Akrabalık ilişkimiz oldu artık. Yani Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na evet. bir de Almanya dairesini açmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü akrabalıklar oluştu. Evet. Dolayısıyla bu güzel bir gelişme.
Benim tabii, çok kısa merak evet. ettiğim bir şey var ama Alanya dedik süremiz de çok azaldı. Yurt dışında da görmüştüm. Belçika'da, Brüksel'de falan. Türk mahalleleri işte dediğiniz gibi fırıncısı Türk, evet. işte tuhafiyesi Türk, ne bileyim her yer Türk, sanki Türkiye'ye gelmiş gibi. Neden böyle bir seçim yapılıyor? Yine de bir arada kalma olgusu var herhalde.
Ama anlaşılır Alanya'daki bir şey. Almanlar yani, gibi. Bir kere her şeyden önce dil var yani. Dil birinci faktör. Ondan sonra onun ötesinde de şimdi gitseniz Avrupa'ya bir yerde böyle bir şey soracak olsanız karşınıza bir Türk çıkınca gözleriniz parlıyor. Yani evet. bu böyledir.
Değil mi?
Her yerde de parlayabilir zaten.
Ha, evet, yani
yani evet. hem kaynaşalım hem de kendi dilimizden, evet. kendimizden birileriyle de beraber olalım.
Vallahi Türkiye sınırlarından çıktıktan sonra Atlantik Okyanusu'na kadar Türkçe konuşarak gidebilirsiniz. Sorun değil.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyenler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Salı günü yine sizlerle birlikte olacağız. Biz 14 haberlerinin hemen ardından ayrıca programımızın tekrarını, bugünkü programın tekrarını gece 2 haberlerinden sonra yine dinleyebiliyorsunuz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.